Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leheb suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu ya. Malı da, kazandıkları da kendisine bir yarar sağlamadı. Alevi olan bir ateşe girecektir. Eşi de odun hamalı ve boynuna bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 25 Dey 1401, Hicri Gameri 22, Cemadüsani 1444 ve Miladi Takvimli 15 Ocak 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, ilahi önderler ve tesettür yücelmektir isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriver. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'ın Suriye hükümetine verdiği güçlü desteğin devamına vurgu yaptı. Emir Abdullahiyan, Filistin İslam aleminin birinci il meselesi olduğunu belirtti. İngiltere, Tahran'daki büyükelçisini geçici olarak geri çağırdı. Kat Hodayi, Amerika, General Süleymani suikastindeki suçluları İran'a iade etmeli açıklamasında bulundu. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Türk füzelerinin menzilini artıracağını iddia ederek Yunanistan'ı bir kez daha tehdit etti. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Suriye Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'nin güvenliğini ve ilerlemesini kendi güvenliği ve ilerlemesi olarak gördüğünü ve Suriye'ye güçlü bir şekilde destek vermeye devam edeceğini vurguladı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, cumartesi günü Suriye ziyaretinin başlangıcında bu ülkenin Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile bir araya gelerek, iki ülke yetkilileri arasında özellikle son dönemde iyi ve yakın istişare ve işbirliğine atıfta bulunarak Dışişleri Bakanlığı düzeyinde bu ziyareti iki ülke arasında karşılıklı bölgesel ve uluslararası çıkarları ilgilendiren konularda istişare ve görüş alışverişinin devamı ve tamamlanması doğrultusunda değerlendirdi. İran'ın dışişleri dış ilişkilerinin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İran Dışişleri Bakanı bu gelişmeyi Suriye'nin bölgedeki öneminin ve konumunun bir göstergesi olarak değerlendirdi. Bu görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı, İslam İnkılabı rehberi ve İran Cumhurbaşkanı'na sıcak selamlarını iletirken şunları ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Suriye'ye en yakın ülkedir ve savaş sırasında yanımızda olmuştur. Biz İran İslam Cumhuriyeti'nin desteğini unutmayacağız. Beşar Esad sözlerinin devamında Doktor Reisi'nin yaklaşan Suriye gezisinin önemini vurgulayarak Şam'ın bu gezinin azami başarıya ulaşması için ortak çaba sarf etmeye ve zemini hazırlamaya çalıştıklarını ve bu konudaki ciddi iradelerine vurgu yaptı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Suriye Cumhurbaşkanı'nın İranlı mevkidaşına Şam'a davetine değinerek iki ülke ilişkilerinin en üst düzeyde olduğunu söyledi. İran Pres'in bildirdiğine göre cumartesi akşamı Hüseyin Emir Abdullahian, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat ile görüştükten sonra katıldığı ortak basın toplantısında Şam'daki varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, her iki tarafın İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in gelecekte Suriye yapacağı ziyaret için hazırlık yapmaya çalışacaklarını söyledi. Abdullahian, İran ile Suriye arasında ekonomik anlaşmaların uygulanması konusunda görüş ayrılığı olduğu ve bu anlaşmaların uygulanmasının gecikmesine yol açtığını bazı basın organlarında çıkan haberlerle ilgili olarak da şunları söyledi. İran ve Suriye arasındaki ilişkiler en iyi halinde. Bugün Suriye Cumhurbaşkanı iki ülke liderlerinin iradesinin ilişkileri mümkün olduğu kadar geliştirmek olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanı ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğünün gözetilmesi gerektiğini vurgulayarak Tahran diplomatik çabalarının ve İran, Türkiye ve Suriye Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmelerin savaş yerine diyaloğa yol açmasından memnun dedi.
İran Dışişleri Bakanı bir grup Filistinli direniş gruplarının önde gelen yetkilileri ve üyeleriyle yaptığı görüşmede Filistin ve Kudüs hala İslam dünyasının birinci meselesi olduğunu söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahian bu toplantıda şunları söyledi. Filistin ve Kudüs-i Şerif halen İslam aleminin birinci meselesidir ve başkenti Kudüs-i Şerif olan tarihi Filistin topraklarında Filistin devleti oluşmadığı sürece Filistin İslam aleminin birinci meselesi olmaya devam edecektir. İran Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında şu ifadelere de yer verdi. Yıllarca Amerika ve müttefikleri Oslo, Yeni Orta Doğu, Büyük Orta Doğu, Yüzyılın Anlaşması, Abraham Anlaşması gibi çeşitli planları peş peşe açıkladılar. Ancak örnek teşkil eden birliği, bütünlüğü ve istikrarı ile ulus ve Filistin direnişi tüm bu planları tahrip, tarihin çöp kutusuna attı. Seyful Kudüs Harekatı direnişin ve Filistin'in canlı olduğunu kanıtladı. Dünya Kupası bile Filistin'in yaşadığını ve Arap-İsrail ilişkilerinin normalleşmesinin bir dinar değerinde olmadığını gösterdi.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Ali Rıza Ekber'in idam edilmesi ardından Londra'nın Tahran'daki büyükelçisini daha fazla istişare için geçici olarak geri çağırdığını duyurdu. Yine haber ajansının bildirdiğine göre James Cleverly, cumartesi gecesi Twitter'da yayınladığı mesajında Londra'nın Ekber'in kararına yanıt olarak sonraki adımları düşündüğünü iddia etti. Yargı erkeni merkez medyasının bildirdiğine göre yolsuzluk ve İngiliz hükümetinin istihbarat teşkilatına casusluk yaparak ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı kapsamlı faaliyette bulunmak suçlamasıyla idama mahkum edilen İran-İngiliz çifte vatandaşı olan Ali Rıza Ekber'e infaz edildi. Bu arada cumartesi günü İngiltere'nin Tahran'daki büyükelçisi Simon Shercliffe, İngiltere'nin İran'ın ulusal güvenliği alanı da dahil olmak üzere alışılmadık müdahalelerine yanıt olarak Batı Avrupa Genel Müdürü tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bu görüşmede İngiliz hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğine aykırı ve sabotaj eylemlerine ilişkin İran'ın tepkisi İngiliz hükümetine iletildi.
General Süleymani suikastı ve şehadet davası Uluslararası Hukuki Takibi Özel Komitesi Başkanı 1973 konvansiyonuna göre Amerikan'ın suikastla suçlananları yargılaması veya onları zarar görmüş hükümete iade etmesi gerektiğini söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Abbas Ali Kethudai dün bir tweet paylaşarak 1973 konvansiyonuna göre Amerika'nın iki önemli yükümlülüğü yerine getirmesi gerekiyor. Amerika sözleşme tarafından korunan resmi görevlere veya kişilere suikast düzenlemekle suçlananları yargılamalı veya onları yargılanmaları için mağdur hükümete iade etmelidir diye yazdı. Bu tweetin devamında Kethudai şu yazıyı da paylaştı. Amerikan rejimi konvansiyonun bir üyesi olarak İran'a karşı bu yükümlülüklerden hangilerini yerine getirdiğini düşünüyorsunuz?
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü siyahi bir öğretmenin vahşice öldürmesiyle ilgili Amerikan polisinin eylemini kınadı. İN Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasır Kenani dün cumartesi günü Amerika'da siyahi bir öğretmenin feci şekilde öldürmesine tepki olarak şunları belirtti. Siyahi bir öğretmen olan Anderson'u öldürmesinde Amerikan polisinin vahşi ve acımasız eylemi ve George Floyd'un iğrenç cinayetinin tekrarlanması Amerikan polisinin bu ülkede renkli derililere karşı ayrımcı davranışının devam ettiğini gösteren görüntüler dünyayı bir kez daha şok etti. Kenani ayrıca şunları kaydetti. Amerikan rejimi siyasi amaçlarına ulaşmak için müdahale etmekle birleşen ikiyüzlülüğüyle başka ülkelerin iç işlerine karışarak timsah gözyaşları döküyor. Oysa ülkesinin polisinin renkli derili insanlara yönelik aşırı şiddeti, ayrımcı ve nefret dolu eylemleri ve onlara karşı işlenen cinayetler konusunda sessiz kalıyor. Kenani bu genç siyahi öğretmenin öldürmesini kınayarak Amerikan hükümetinin bu insanlık dışı cinayetten sorumlu tutulması gerektiğini, bu ülkede özellikle azınlıkların ve renkli insanların hakları başta olmak üzere insan haklarına yönelik ağır ve sistematik ihlallerin tekrarına karşı sorumsuzluğunu vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı bu kuvvetlerin muharebe gücünü artırmak için akıllı ve nokta vuruşlu silahlarla donatılmış İHA'ları kullanarak uzaktaki hedefleri imha ettiğini söyledi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tuğgeneral Pilot Mehdi Hadiyan, İran ordusunun hava kuvvetlerinin muharebe teşkilatında İHA kabiliyetlerinin kullanılmasının önemli yer aldığını belirtti. Tuğgeneral Pilot Mehdi Hadiyan, İran ordusunun hava kuvvetlerinin muharebe teşkilatında genel olarak hibrit harekatların kullanılmasının İran hava kuvvetlerinin muharebe gücünün geliştirilmesinde büyük rol oynadığına işaretle İHA sistemleri uygun elektronik harp fonksiyonları ve bilgi toplamanın yanı sıra hava kuvvetlerinin muharebe şartlarında savaş harekatlarının icrasına ortam hazırladıklarının altını çizdi. İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı bu kuvvete ait drone sistemlerinin muharebe gücüne de atıfta bulunarak İran Ordusu Hava Kuvvetleri muharebe gücünü artırmak için akıllı ve nokta vuruşlu silahlarla donatılmış İHA'lar kullanarak uzaktaki hedefleri yok ettiğini söyledi ve bugün İHA sistemleri İran Ordusu'nun hava kuvvetlerinde tartışmasız bir güç olarak kullanılmaktadır dedi.
İran'ın güneybatısındaki Nesful kentinde silah ve mühimmat kaçakçı yapan çete imha edildi. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Huzistan ilinin polis komutanı Tuğgeneral Seyyid Muhammed Salih'i İran güvenlik güçleri aralıksız izleme ve 24 saat çalışmalarıyla İlam ilinden Nesful'a savaş silahları kaçıran ve uygun yerlere yerleştiren silah kaçakçılığı çetesi üyelerini tespit ederek tutukladığını bildirdi. General Salih'i İran polisinin bu karmaşık operasyonda silah kaçakçılığı çetesine mensup 5 kişiyi tutukladığını belirterek şunları kaydetti. Sanıkların saklandığı yerde yapılan incelemede 64 silah, 128 şarjör ve önemli miktarda mühimmat ele geçirildi. Son zamanlarda İran'da Mihsa Emini'nin ölümü bahanesiyle huzursuzlukların ortaya çıkması İran İslam Cumhuriyeti'nin dış düşmanlarının bunu bir kez daha İran'ın iç işlerine karışmak için bir fırsat olarak kullanmasına ve mümkün olduğu kadar isyanları kışkırtmasına neden oldu.
İran milli futbol takımı forveti 2022'de Asya kıtasının en golcü futbolcusu seçildi. İran milli futbol takımı forveti 2022'de Asya kıtasının en güçlü, en golcü futbolcusu seçildi. Uluslararası Futbol İstatistikleri ve Tarihi Federasyonu 2022'de dünyanın en çok gol atan 10 futbolcunun isimlerini açıkladı. Listenin zirvesinde Porto'da forma giyen İranlı forvet Mehdi Taremi var. Taremi'nin listenin zirvesinde bulunmasının sebeplerinden biri Portekiz Ligi'nde 21 ulusal düzeyde 5 gol kaydetmesiydi. Porto'nun bu şehirli forvetinden sonra Singapur Ligi'nde oynayan Japon Kodai Tanaka var.
Bültenimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Türk füzelerinin menzilini artıracağını iddia ederek Yunanistan'ı bir kez daha tehdit etti. Göreve geldiklerinde savunma sanayinde yerleri oranın %20 olduğunu anımsatan Erdoğan, şimdi ise bu oranın %80 olduğunu bildirdi. Erdoğan sözlerine şöyle devam etti. Artık İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncımızı yapıyor muyuz? Ama hepsinden öte bir de şimdi bir başkasını yaptık. Nedir o? Kızıl elmamız da şu anda var mı? Seri üretimine de başladıktan sonra bunlar F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Bütün bunlarla beraber Yunan ne diyor şimdi? Bu çılgın Türkler ne yapıyor? Şu anda İzmir'den denemeler yapıldı. Oradan atılacak olan bir füze bunları ürkütmeye başladı. Ben de diyorum ki ey Yunan sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok. Yeter ki usludur. Şu anda füzemizin menzili 565 kilometre. Yetmez. Bunu şimdi 1000 kilometreye çıkaracağız.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Karadeniz koridorundan 17 milyon tondan fazla tahıl ihraç edildiğini iddia etti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Milli Savunma Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada Karadeniz'de oluşturulan koridorda geçen yıl 17 milyon tonun üzerinde tahılın ihraç edildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna limanından tahıl sevkiyatının anlaşmalı ülkelerin plan ve mutabakatlarına göre devam ettiğini de beyan ederek anlaşmanın imzalandığı 22 Temmuz'dan bu yana en az 643 geminin Ukrayna limanlarından tahıl taşıdığını iddia etti.
Filistin haber kaynakları Cenin'de 3 Filistinli gencin şehit edilmesinin ardından ülke genelinde genel yas ilan edildiğini duyurdu. Dün sabah Cenin Cama kasabasındaki genç Siyonist askerler tarafından hedef alındı ve birkaç gün önce yaralanan bir başka genç de aldığı yaraların ağırlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Yine haber ajansının bildirdiğine göre Batı Şeria'nın Cenin kentinde bu 3 Filistinli gencin şehit edilmesi ardından genel yas ilan edildi.
Suriye petrolünün Amerika'nın işgal güçlerince çalınmasının devamında bu ülkeye ait çok sayıda petrol tankerinin Haseke'de tespit edildiği açıklandı. El Ahd kanalının bildirdiğine göre El Arabiye banliyölerindeki yerel kaynaklar Amerikan işgal güçlerinin Suriye Demokratik Güçleri olarak bilinen milislerle işbirliği içinde Suriye'den çalıntı petrolü taşıyan 53 petrol tankerinden oluşan bir konvoyu Mahmudiye geçidinden Irak topraklarındaki üslerine naklettiğini duyurdu. Haseke ve Suriye'nin diğer kuzey bölgelerinde Amerikan güçleri ve onların desteklediği Suriye Demokratik Güçleri olarak bilinen milislerin işgal altındaki bölgeler, işgalcilerin ve milislerin bu bölgelerden yaşayanlara yönelik terör eylemlerinin devamına karşı Suriye vatandaşlarının protestolarına her zaman tanık olmuştur.
Suudi medya kullanıcıları ve aktivistler Suudi hükümetinin Siyonistlerle ilişkilerin normalleşmesini hızlandırmak için son eylemlerinin olumsuz sonuçları konusunda uyarıda bulundu. Suudi Lex'in haberine göre Suudi gazetesi Ummulugora, Suudi yetkililerinin bu yasaları sessiz, sedasız ve medya yaygarasından uzak geçirmeye çalıştıklarını belirterek Suudi Arabistan'daki serbest piyasa yasalarıyla ilgili yeni yasalar yayınladı.
Ve son haberimiz Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ermenistan ordusunun güçlendirilmesi ve yeni silahlarla donatılmalarındaki konusundaki endişelerini dile getirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Libya'da anayasa hazırlama ve seçimler düzenleme sürecinin devam etmesi etrafında. Seçimlerin yapılması ve halkın oyuna dayalı demokrasiye yönelik bir hükümet kurulması Libya halkının en temel talebi, bu ülkedeki siyasi krizin sona erdirmesinin en önemli yolu olarak tanımlanıyor. Bu bağlamda birçok istişare ve müzakereden sonra nihayet bu ülkenin siyasi sistemi formüle edildi. Libya hükümetinin yüksek konsey başkanı Halid el-Mish'ari, bu ülkenin gelecekteki siyasi sisteminde siyasi dengenin sağlanması için yasama organının iki meclisten oluşacağını işaret ederek şunları kaydetti. Temsilciler Meclisi Bengazi'de olacak ve Senato Trablus'ta olacak. Anlaşmaya göre hukuk kuralı yerine 180 madde yerine sadece 67 maddeden oluşan bir anayasal belge olacak. Bu belgeye göre yürütme erkeği Cumhurbaşkanı ve kabineden oluşur, Cumhurbaşkanı da başbakanı atar. Ayrıca bu belgenin açıklanan hükümlerine göre hakkında mahkeme kararı bulunan hiç kimsenin Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olma hakkı yoktur. Ayrıca askeri ve sivil mevkideki kişilerin Cumhurbaşkanlığı seçimine kaydolmadan önce makamından istifa etmesi gerekiyor. Bu belgenin içeriği henüz tam olarak detaylı olarak açıklanmasa da bu anlaşmaya varılması Libya'da seçimlerin yapılması için önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Libya daha önce şiddetli gerilimler ve siyasi partilerin seçim yasaları üzerinde anlaşmaya varamaması nedeniyle Aralık 2021'de genel seçimler düzenleyememişti. Libya uzun süredir büyüyen bir siyasi krizle karşı karşıya. Libya parlamentosunun geçen Mart ayında Tobruk'ta güven oyu verdiği Fethi Paşa başkanlığında ve Birleşmiş Milletler denetimi altında yapılan ve varılan siyasi anlaşmaya göre kurulan El Dübeybe başkanlığında Milli Birlik Hükümeti olmak üzere iki hükümetin ülkede faaliyet göstermesi seçimleri düzenlemek için anlaşmaya varılmasını da engellemişti.
Ayrıca seçim adaylarının içinde bulundukları koşullar ve haklarında net ve yeknesak kuralların olmaması da Libya'da seçimlerin ertelenmesine neden olan diğer unsurlar arasında yer aldı. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Manfi bu bağlamda şunları söylüyor. Libya krizinin çözümü ancak milli ruhun diriltilmesi, zararların tazmini ve akılcılığa dönüş ile mümkündür. Aslında Libyalı gruplar eski diktatör Muammer Kaddafi'nin devrilmesinin üzerinden yaklaşık 12 yıl geçtikten sonra Libya'daki siyasi krizi sona erdirmek için kesin bir çözüme ulaşmaya çalışıyor. Bu mesele bu ülkenin siyasi şartlarından kaynaklanmaktadır. Yabancı ülkelerin varlığı ve müdahalesi ile katılım risklerinin artırılması, ayrıca terör gruplarının varlığı ve faaliyetlerindeki artış Libya siyasi arenasındaki tüm aktörler için ciddi bir endişe kaynağı haline geldi. Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter de bu ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkabilmesi için bir yol haritası ve özgür, adil ve şeffaf seçimler yapılmasını talep ederken Libya'nın bütünlüğüne ve ulusal varlığının korunmasına vurgu yaptı. Milli egemenliğin zedelenmemesinin altını çizdi. Ayrıca ülkenin petrol gelirlerinin adil ve ayrımcılıktan uzak bir şekilde dağıtmasını talep etti. Görünen o ki Libya seçimlere bir adım daha yaklaştı. Bu seçimin aksamalarla tekrar ertelenmesi olası bir durum olsa da ancak herkes Libya'daki durumun artık dağılma riskinin olduğu noktada daha kritik hale geleceğini biliyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Libya Özel Temsilcisi Abdullah Batili bu bağlamda uyarıda bulundu ve Libya kurumları tehlikeli bir meşrutiyet kriziyle karşı karşıya ve bu meşruiyetin her alanda yeniden tesis edilmesi çok önemli diye hatırlamada bulundu.
Dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Çin'in İngiltere'yi Hong Kong iç işlerine müdahalesi konusunda uyarması etrafında. Müzik İngiliz hükümetinin bu ülkenin parlamentosuna 6 aylık raporunu sunması ve Çin'i Hong Kong'daki vatandaşların medeni haklarını ihlal etmekle suçlaması ardından Çin hükümeti İngilizlerin ülkenin iç işlerine müdahalesine karşı uyarıda bulundu. Bu uyarı İngiliz hükümetinin Çin hükümetini ülke parlamentosuna sunduğu 6 aylık dönemle ilgili bu raporda Hong Kong'daki vatandaşların sivil özgürlüklerini ihlal etmekle suçlamasının ardından geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hong Kong'daki sözcüsü İngiliz hükümetinin bu bölgeyle ilgili raporunu uluslararası hukukun ağır bir ihlali olarak değerlendirdi ve bunun açık bir müdahale girişimi olduğunu vurguladı. Hong Kong yerel yönetimi de İngiliz hükümetinin raporuna tepki olarak bu raporu aşağılayıcı ve siyasi amaçlar taşıyan bir açıklama olarak ilan etti. Amerika, Çin hükümetine baskı yapmak için Tayvan'ın kozunu kullanmaya çalışsa da İngiliz hükümeti de Hong Kong'un kozunu Çin hükümetine karşı kullanıyor. Çünkü Hong Kong 1997 yılında Çin'e iade edilen ve Pekin yönetimi altında özel bir bölge olarak yönetilen İngiliz sömürgelerinin bir parçasıydı. Ancak İngiliz hükümeti Çin hükümeti ile Hong Kong yerel yönetiminin bölgeyi yeniden Çin'e bağlama anlaşmasına uygun hareket etmediğini iddia ediyor. Uluslararası meseleler uzmanı Ebulfaz Zohreven şöyle diyor. Brexit'ten sonra İngiliz hükümeti Doğu Asya'da daha fazla var olma ve Çin'e meydan okuma çabaları da dahil olmak üzere diğer bölgelerde var olma doğrultusunda bölgesel ve uluslararası rolünü oynama çabalarını artırdı. Tabii ki bu doğrultuda İngiltere Amerika'nın politikalarını izlemeye devam ediyor ve Amerika'nın bölgesinde hareket ederek eski konumunu geri kazanabileceğini düşünüyor.
İngiltere ile Japonya arasında askeri anlaşmanın imzalanması da Londra hükümetinin Çin'e karşı topyekun bir saldırı başlattığını ve Hong Kong'un iç işlerine müdahalenin de bu doğrultuda gerçekleştiğini gösteriyor. Uluslararası meseleler uzmanı Hazai bu konuda şöyle diyor. Amerika ve bunun sonucunda İngiltere, Çin'in yakında Batı'nın küresel hegemonusunun gücüne meydan okuyacağını ve bir dünya gücü haline geleceğini düşünüyor. Dolayısıyla Amerika ve İngiltere sürekli yeni planlar ve fikirlerle Çin'e meydan okumaya ve aynı zamanda onu kendi sınırlar içinde sınırlamaya çalışıyorlar. Her halükarda Çin hükümeti açısından ikili ve bölgesel meselelere siyasi bir pencereden bakan Amerika ve İngiltere sürekli gerginlik yaratırken Çin'in temel politikası ilişkileri dengeli bir şekilde geliştirmek ve dünyanın güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Amerika ve İngiltere'nin Japonya'nın askeri gücünü güçlendirme çabası aslında Çin'e karşı ittifaklarını güçlendiriyor ve bu durum bölge için tehlikeli sonuçlar doğurabilir. 7.230.000'i aşan nüfusuyla Hong Kong, Asya'nın en önemli finansal ve ticari pazarlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle İngiltere ve Amerika Çin'in Hong Kong hakimiyetinde rahatsızlık yaratarak Çin'in ekonomik işleyişini ve bu bölgenin kapasitelerini kullanmasını sekteye uğratabilecekleri görüşünde. Çin ise bölgesel kapasitelerden yararlanarak bu sinsi planları suya düşürmüştür. Bu durum Washington ve Londra'yı daha da kızdırıyor. Öyle ki Çin'i kışkırtmaktan asla vazgeçmiyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 25'te 1401, Hicri Kameri 22, Cemadiyüs Sani 1444 ve Miladi 15 Ocak 2023 Pazar. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 25'te 1357'de İran halkının diktaş şahlık rejimine karşı başlattığı yürüyüşlerin ardından şah rejimi güçleriyle halk arasında geniş çatışmalar başladı. İnkılapçı halkın haklılığının farkına varan bazı askerler garnizonlardan kaçtılar ve halka katıldılar. Söz konusu askerlerin halk güçlerine katılması şahlık rejimi ordusunun yapısı ve psikolojik yapısında köklü değişikliklerin yaşandığını gözler önüne serdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni yayımladığı bildirilerinde Şah ordusunun halka katılmalarını teşvik ederken İslam'ın savunulması ve İslam ahkamının korunması yönünde halka katılmaları ve kendi vatanlarını yabancılardan kurtarmaları tavsiyesinde bulundu. Bugün Hicri Şemsi 25'te 1377'de İranlı mücadeleci alimlerden Ayetullah Muhammed Ali Hakkı Serabi vefat etti. Hicri Şemsi 1307'de İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kenti yakınında bulunan Serab kentinde dünyaya gelen Ayetullah Muhammed Ali Hakkı Serabi ilk eğitimini bitirdikten sonra dini ilimleri öğrenmek için Tebriz'e gitti. Ayetullah Hakkı 16 yaşında bilimini genişletmek için Kutsal Kum kentine gitti. Ardından Irak'ın Necef-i Eşref kentine yolculuk yaptı ve bu kutsal kentlerde kendi döneminin önde gelen hocalarından dersler aldı. Bu önde gelen alim Hicri Şemsi 1355'te Kum İlmiye Havzası'ndan Tahran kentine gitti ve İmam Hüseyin Aleyhisselam Camisi'nin imametini üstlendi. İran genelinde İnkılapçı hareketlerin başlamasıyla Ayetullah Hakkı bu camiyi İslam İnkılabı'nın yayılması için güçlü bir kaleye dönüştürdü ve İslam İnkılabı'nın zaferinin ardından bu süreci ilerletti. Ayetullah Hakkı halkın oyu ile İslami Şura Meclisi ve Hubregan Meclis temsilcisi olarak seçildi. Onun en ünlü eserleri arasında İstidlal Fıkı, Kur'an-ı Kerim'in 4 cüzünün tefsiri gibi eserlere değinebiliriz. Yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Cemadiyüs Sani 391'de Müslüman şair İbni Haccac tarihi bir rivayete göre vefat etti. Bağdat kentinde dünyaya gelen Haccac gençken şairliğe yöneldi ve ünlü şair olan Muhlebi ile tanıştı. Haccac günümüzde Bağdat kütüphanesinde bulunan 10 ciltlik divanı kaleme aldı. Onun kaleme aldığı eserinin bir bölümü de dünyanın çeşitli bölgelerinde özellikle Britanya Müzesi ve İstanbul Üniversitesi'nde bulunuyor. Bugün 15 Ocak 1918'de Mısır lideri Cemal Abdülnasır bin Hüseyin bin Halil bin Sultan Almar, Mısır'ın İskenderiye kentindeki Bakus mahallesinde dünyaya geldi. Cemal Abdülnasır daha sonra Mısır'ın genç subaylarından biri olarak bu ülkeyi yöneten despot saltanat sistemine karşı ayaklanan Fehime ve Nasır Hüseyin'in ilk çocuğuydu. Muhammed Ali ailesi şahlık düzeninin düşüşüne yol açan 1952 Mısır devriminde kilit bir rol oynadı ve bu devrimden kısa bir süre sonra Mısır'ın ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Necip'in yerini aldı. Onun milliyetçi fikirleri Mısır'ın ulusal çıkarlarını korumada örnek niteliğindedir. Bu nedenle 1956'da bir inkılap hareketi sırasında ülkenin gelir kaynaklarından biri olan Süveyş kanalının millileştirildiğini ilan etmesi İngiltere, Fransa gibi ülkeleri öfkelendirdi. Abdülnasır, Arap dünyasını birleştirmeye çalışırken aynı zamanda bağlantısızlar hareketinin de kurucularındandır. Cemal Abdülnasır, iktidarı sırasında Sovyetler Birliği ve o dönemde bu ülkenin lideri olan Kruşçev ile yakın ilişkiler kurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Saray 8 bin kişilik troll ordusunu görmedi, hukukçular kanunu gösterdi. Anayasal suç.
Karar.
Enflasyon kitap basımını vurdu. Yayıncılık sektörü 7 yıl geriye gitti.
Yeni Asya.
Kuraklık gıda güvenliğini tehdit ediyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Sertaç Eş 13 Ocak tarihli Cumhuriyet gazetesinde aday ne zaman başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Mayıs'ta yapılması düşünülen seçime 4,5 ay kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı belli ancak altılı masanın adayı henüz net değil. Üstüne üstlük bütün olasılıklar da masada olduğu gibi duruyor. Liderler iki kere toplantının ardından yayımladıkları bildirilerde ortak tek aday ifadesini yazıp altına imza attılar. Ancak bu sorun henüz çözümlenebilmiş değil diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu ortamda HDP blöf yapmıyoruz, kendi adayımızı belirleyeceğiz diye açıklama yapınca siyasi hesaplar sil baştan yapılmaya başlandı. HDP'nin aday gösterip göstermeyeceği altılı masanın kimi aday göstereceğiyle doğrudan bağlantılı. HDP'nin kimi aday göstereceği alacağı oy oranıyla doğrudan bağlantılı. HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağı, hangi isimlere yasak geleceği Türk siyasetiyle doğrudan bağlantılı. Ankara'da her parti adeta siyaset laboratuvarı kurmuş durumda. Tüm gelişmeler masaya yatırılıyor, siyasal iletişimciler, deneyimli siyasetçiler, kamuoyu yoklamacıları gelişmeleri ayrıntısına kadar inceliyor. Muhalefetin kulislerinde altılı masanın adayının belirlenme sürecinin geciktiği dile getirilmeye başlandı. Seçim tarihi belirlendikten sonra açıklanacak aday için zaman kalmayacağı eleştirileri yapılıyor. Masanın son toplantısından sonra yapılan açıklamada aday müzakerelerine başlanacağı yönünde ifade de yer aldı. Bazı partiler kendi içlerinde bu çalışmayı yapıyor. Bazıları tamamladı. Ancak temel sorun olan İyi Parti ile CHP arasındaki karşıtlık aynen duruyor. Bu ortamda kulisleri yoklayınca muhalefetin ortak adayının bu ayın sonunda yapılacak toplantıda da büyük olasılıkla açıklanamayacağı tespitiyle karşılaştık. Umutlar ve akıl yürütmeler Şubat ayının ilk yarısını işaret etmeye başladı. Tartışmaların sonu nereye varır sorusunun yanıtını araştırınca şu değerlendirmeler karşımıza çıktı. Demokrat Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmiyor. Gelecek Partisi ortada duruyor, ikna edilebilir. Temelde Kılıçdaroğlu'na bir itirazları yok. Bu tercihler açıklanınca İyi Parti lideri Akşener daha fazla itiraz edemeyebilir. Bazı konuştuğumuz CHP'liler ise her olasılığa hazırlıklı olduklarını söylüyor. İster tek aday, ister üç aday, bu seçimi kazanacağız. Artık dönüşü yok. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun stratejik kararlarda altı liderin de imzası olacak şeklindeki açıklamaları iktidar ve yanlısı gazetelerin hışmına uğradı. İktidar muhalefetin ortak yönetim önerisini hantal, işlemeyen bir yapı, zor karar alınan bir yönetim sistemi olarak sunma çabasına yöneldi. İktidarın tavrını kimse yadırgamıyor. Ancak ülkede belli bir kuşak AK Parti öncesi son hükümetin işleyişini anımsadı. Ecevit, Bahçeli ve Yılmaz saatler süren liderler zirvesi yaparlardı. Burada anlaşma sağlanan konular Bakanlar Kurulu'na gelirdi. Muhalefeti hedefinden saptıran bu tür tartışmalar umut kırıcı oluyor. İktidarın muhalefeti de dizayn etme çabaları ortada. Artık seçmen adayı görmek,
umudu hissetmek istiyor.
Tahran Radyosu.
Akif Bekir 13 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde "Meğer tek başlılık çok mu iyiymiş?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kimi ateşli muhalifleri aynı fikirde. 6 kaptan gemiyi batırır, 1 kaptan şahane yüzdürürmüş. Erdoğan'ın çift başlılığı ortadan kaldırıp Bahçeli ve diğer ortaklarla tek başlı sisteme geçmesi fıstık gibi olmuş demek. Kişi hükümeti, yani tek adam yönetimi bazı muhaliflerin de gözüne güzel görünmeye başladı birden. Tıkır tıkır işliyormuş diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Böyle güçlü, istikrar getiren, bulunmaz bir sistem varken istikrarsız ve kaotik bir çoklu yönetim vaadiyle seçim mi kazanılır? Milletin kafasını bulandırmaktan başka bir şey değilmiş. 6 uyumsuz parti tutturmuşlar bir altılı masa. Ortak adayı çıkaracaklarmış da, ortak akılla birlikte yöneteceklermiş de. İktidarı, sorumluluk ve yetkileriyle paylaşacaklarmış da. Öyle ya, tek aklın, tek başlı yönetimin nesi eksik? Cumhurbaşkanı değil de kayyum mu seçecekler? Kendilerine kukla, bostan, korkuluğu mu istiyorlar? CHP ile İYİ Parti, oylarına bakmadan eşit söz hakkı bekleyenlere katlanmak, boylarından büyük laf edenleri taşımak zorunda değilmiş. Ufukta güya, kara göründü ya, kimi muhalifler bu ortaklık masasını beğenmemeye, gereksiz bulmaya, dudak bükmeye soyundu. Her kafadan ayrı bir ses, neymiş bu altılı masa kakofonisi? Onun kaprisini, bunun kahrını, öbürünün bagajını ne çekecekmişsin? Küçük büyük demeden uzlaşma mecburiyeti mi, bir gemide 6 kaptan mı olurmuş? Bu ne saçmalıkmış? CHP ile İYİ Parti için ayak bağına dönmüş diğerleri ama haberleri yokmuş. Yol yakınken kurtulmaları şartmış. AK Parti ve MHP ile BBP, Perinçek'in partisi gibi diğer iktidar ortakları da aynen bunu diyor işte. Kimi hızlı karşıtlarıyla Erdoğan birbirlerini anlamaya ve hak vermeye başladı desenize. Davutoğlu'nun kafaları karıştırmasına kızmak, eleştirmek, tepki koymak başka. Onun üstünden altılı masaya çok başlı diye karşı çıkmak başka. Sorunu gemide değil, kaptanda arayanlar eğri gemiyle doğru sefere çıkılabileceğini sanıyor. Tek başlılığı değil, kimin başta olduğunu dert edenleri tutmamak lazım. Çok başlılık kötü, tek başlılık iyiyse adres belli. Aman ha yanlış masaya gitmesin oyları.
Cevher İlhan 13 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde "Tek kaptanla geldiğimiz yer" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Malum TÜİK'e talimatla enflasyon bir ayda 20 puan düşmüş gibi gösterilse de kat kat katlanan pahalılığa ve ekonomik çöküşe çare bulamayan siyasi iktidar seçime doğru her yola başvuruyor, tahrik ve tezgahları yoğunlaştırıyor. Türkiye uçuyor propagandasıyla aya sert inişten uzaya fethiye hiçbir araştırmaya dayanmayan, kendilerinden makul mesnetsiz doğalgaz petrol müjdeleriyle yapılan algı operasyonlarına da toplumun kanmaması üzerine yeni yeni siyasi komplolara yöneliyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sürekli altılı masanın dağılacağı asparagasıyla ortalığı karartan iktidara iliştirilmiş yandaş medyanın da iktidardakilerden pek ümidi kalmamış. Binbir tezviratla altılı işbirliğinde çatlak meydana getirmek uğruna canhıraş didiniyor. Bu maksatla altılı işbirliği partilerindeki basit bir söylem ya da yorum farkı abartılarak habbe kubbe yapılıyor, demokratik muhalefete fitne sokulmaya çalışılıyor. Bir diğer çarpıklık, görünürde altılı masayı desteklediklerini söyleyen ve hala ideolojik saplantılarından kurtulamayan bir kısım muhalif medya yorumcularının iktidardakilerin ekmeğine yağ sürmeleri. En son 10 saat süren ve ortak yol haritasıyla hükümet programı niteliğindeki temel politika alanlarında işbirliğinin sağlandığı toplantının ev sahipliğini yapan eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı için kesinlikle mutabakat var diyerek toplantıda söz konusu mutabakatın tekrar teyit edildiğine dikkat çekip Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan stratejik karar süreçlerinde imza yetkisine sahip olacaklar ifadesinin serrişte edilmesi bunlardan biri. Oysa ortak açıklamadaki kurumsal olarak Cumhurbaşkanı ve yardımcılarıyla istişare ile yürütülecek ortak süreçte bakanların yetkileri, kaldırılacak bakan yardımcılıklarının yerine getirilecek müsteşarlıkların ve üst düzey bürokratların atanması benzeri işlerin yine mutabakatla yapılacağı örneğiyle Davutoğlu, tek kişilik ucube sistemden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte bütün plan ve projeleri ortaklaştırılıp sahiplenme ve paylaştırma stratejisini ortaya koyuyor. İmzadan kastın, güçlendirilmiş parlamenter sistem işbirliğindeki 6 partinin sürekli istişare halinde olacağı ve Cumhurbaşkanı'nın kararlarını ortak rıza ile vereceği her haliyle anlaşılıyor. Nitekim ortak politikalar metni çıkardık, bir de 200 sayfaya varan bir döküman hangi alanda ne yapılacağı var ifadesiyle devletin üst düzey güvenlik ve ekonomik kurumlarına altılı işbirliği liderinin görüşleri alınarak atama yapılacağını, Cumhurbaşkanı'nın yetkisini istişare sonucu kullanacağını belirtiyor. Sembolik emanetçi Cumhurbaşkanı isnatlarına işlerin istişare ile yapılacağı cevabını veriyor. Böylece altılı işbirliğiyle farklı fikirlerin, siyasi görüşlerin uzlaşma kültürü ve demokratikleşme ile ortaklaştırılacağını teyit ediyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümlerde İslam peygamberinin mübarek yaşamından bazı bölümlerini anlattık ve bu büyük ilahi abideyi tanıtmaya çalıştık. Şimdi ise Yüce Allah'ın yardımıyla İslam dininin en parlak simalı kadını yani Allah Resulü'nün sevgili kızı Hazreti Fatıma selamun aleyhayı tanıtmak istiyoruz. Gerçi Hazreti Fatıma pek uzun yaşamadı ve çok çabuk Hakk'a yürüdü. Fakat bu kısa ömrüne rağmen ölü bir kişilik örneği sergiledi ki bugün o Hazretin vefatı üzerinden asırlar geçtiği halde hala dünya kadınlar için en seçkin örnek olarak yerini koruyor.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha zirvesinde ilahi hidayetin parlayan güneşi yani İslam'ın seçkin peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yer aldığı bir ailede yetişti. Hazreti Fatıma'nın sevgili babası ve beşeri camianın yegane ahlaki mekarim ve faziletlerin simgesi ve tüm asırlarda beşeriyetin emsalsiz modeli olan İslam dininin büyük peygamberi, kızının talim ve terbiyesinde ifa ettiği rolü bir yana, annesi ve Allah Resulü'nün sevgili eşi Hazreti Hatice de Kureyş aşiretinin asil ve şerefli bir ailesinde dünyaya gelen ve yetişen bir kadındı. Hazreti Hatice'nin hanedan üyeleri hepsi bilgin ve tevhidi inancı benimseyen fedakar ve mümin insanlardı. Hazreti Hatice'nin babası Kabe'nin Hacerül Esved taşını Yemen'e götürmek isteyen Yemen padişahına karşı çıkan ve kesin bir kararlılıkla ona karşı duran ve kralı kararından vazgeçiren bir zattı. Böylece bu kutsal taşı eli değmeden yerinde kalmasına vesile oldu.
Hazreti Hatice'nin dedesi Esed bin Abdülgura, Yiğitler Anlaşması'nın en seçkin üyelerinden biriydi. Bu anlaşma Arap dünyasının önde gelen rical ve adalet talep şahsiyetleri arasında bağlandı ve amacı mazlumları ve mağdurları korumaktı. Allah Resulü de bu gruba katıldı ve onlarla omuz omuza zalimlerle mücadele etti ve mazlumların hakkını geri aldı. Hazreti Hatice'nin amcaoğlu Varaka bin Nufel de çağının bilgin ve zeki şahsiyetlerinden biriydi. Allah Resulü peygamberliğe seçildikten sonra Mescid-i Haram'da o Hazretin huzuruna müşerref oldu ve Resulullah Efendimiz'den vahiy meleğiyle karşılaştığında gördüklerini anlatmasını istedi. Allah Resulü de Hazreti Cebrail'in nazil oluşunu ve risaleti kendisine tebliğ etmesini anlattı. Varaka şöyle arz etti. Allah'a andolsun, sen Yüce Allah'ın peygamberisin ve Musa'ya ve İsa'ya nazil olan aynı melek sana da nazil olmuştur. Bil ki seni tekzip ve eziyet edecekler, vatanından sürgün edileceksin. Ve seninle savaşacaklar. Eğer ben o güne kadar hayatta olursam, Allah'ın dinine yardımcı olurum. Varaka bu sözlerin ardından Resulullah'ın mübarek başını öptü ve Hazret ile vedalaştı.
Dolayısıyla Allah Resulü asil bir ailede yetişen ve her türlü ilahi ve insani yüce fazilete ve ahlaki değerlere bürünen şayeste bir kadınla evlenmişti. Nitekim Hazreti Hatice'nin seçkin özellikleri gün ışığına çıktıkça Resulullah'ın da ona olan aşkı günden güne artıyordu. İslami rivayetlerde bu seçkin kadının değeri ve şanı hakkında şöyle deniliyor. Cebrail ne zaman Resulullah'a nazil olursa şöyle arz ederdi. Allah'ın selamını Hatice'ye ilet. Ta ki bir istisna günde Hazreti Cebrail aleyhisselam Resulullah'a nazil oldu ve şöyle arz etti. Yüce Allah sana selam gönderdi ve şöyle buyurdu. 40 gece gündüz Hatice'den uzak dur ve geceleri uyanık geçirerek ibadet et. İslam peygamberi ilahi emre boyun eğdi ve Yüce Allah'ın emrini yerine getirdi. 40 gün bu şekilde geçtikten sonra vahiy meleği nazil oldu. Melek cennetten bir yemek getirmişti ve şöyle arz etti. Bu gece şu cennet yemeğinden ye. Resulullah semavi maideye şükretmek üzere kıyam etti ve namaz kılmak ve ibadet etmek istedi. O sırada Hazreti Cebrail aleyhisselam bir kez daha nazil oldu ve şöyle arz etti. Hatice'nin evine doğru git. Zira Allah-u Teala senin soyundan pak bir evlat yaratmak üzere irade buyurdu.
Hazreti Hatice'nin gebelik döneminde vahiy meleği Resulullah'ı ve eşini müjdelemek üzere nazil oldu ve şöyle dedi. Ya Resulullah, Hatice'nin rahiminde bulunan bebek senin soyunu sürdürecek değerli bir kızdır. O imamların ve dinin önderlerinin annesidir ve vahiy kesildikten sonra senin halefin olacaklardır. Resulullah, Yüce Allah'ın müjdesini eşi Hatice'ye ilan etti ve böylece onun gönlünü semavi müjdeyle şad etti.
Tahran Radyosu.
Cahiliyenin karanlık döneminde kadın hiçbir sosyal ve insani ve hukuki koruma sahip değildi. Bu yüzden eğer bir aile erkek evladı yoksa soyu kesilmiş olarak nitelenirdi. Bu cahilce, mesnetsiz düşünce bir yandan ve erkek evlat sahibi olamamak öbür yandan Mekkeli müşriklerin kafasında Resulullah vefat ettikten sonra İslam dini de tamamen yok olacağı gibi batıl bir düşüncenin oluşmasına yol açtı. Ancak Yüce Allah bu batıl hayali suya düşürerek Resulullah'ın kalbinde umut ve sevinç yaratmak için Kevser suresini Hazreti Fatıma'nın kutlu doğumu dolayısıyla nazil etti. Ve içinde düşmanların bu mesnetsiz arzularına ulaşamayacaklarını bilakis Hazreti Fatıma'dan Resulullah'ın soyunu imamet zinciri ve masum imamların velayetiyle devam edeceğini ve İslam nuru ile ilahi irade tüm dünyayı saracağını buyurdu.
İlahi vaat gereği Hazreti Fatıma'nın doğumu sırasında yani Bisret'in 5. yılının Cemadü's-Sani ayının 20. gününde melekler ve cennet hurileri ve semavi kadınlar Hazreti Hatice'nin yanı başında toplandı ve nübüvvet semalarının parlayan yıldızı Fatıma dünyaya geldi ve velayetin parlayan nuru ile alemin doğusunu ve batısını aydınlattı. Allah Resulü evladının adını Fatıma koydu. Fatıma kesilmiş ve ayrılmış anlamına gelir. Böylece nebevi hadislere göre Hazreti Fatıma selamullahi aleyhanın izleyenlerin onun sayesinde cehennem ateşinden kopmuş ve ayrılmış ve uzaklaşmış olur.
İlahi önderleri anlattığımız dizi sohbetimizin önceki bölümünde de beyan edildiği üzere Allah Resulü ilahi emir üzerine Beysetine başladığı günden itibaren Kureyş elebaşları ve Mekke eşrafı çıkarlarını ve konumlarını tehlikede görmeye başladı. Bu yüzden o hasete ve isteyenlerine karşı her türlü komployu kurmaktan çekinmedi. Zaman ilerledikçe de tehditlerini ve husumetlerini artırdı. O günlerde kim Resulullah'a iman ederse en ağır biçimde işkence ediliyordu. Fakat bu düşmanlıkların ve barbarlıkların hiçbiri Müslümanların güçlü iradesini etkileyemedi. Bilakis her an İslam dini daha da yayıldı. Sonunda müşrikler Resulullah'ı katletmeye karar verdi. Tüm alanlarda Allah Resulüne destek olan Ebu Talib bu kararı ve müşriklerin ve kafirlerin planını öğrenince o Hazreti ve Müslümanları bu durumdan haberdar etti. Böylece Ebu Talib'in dirayetiyle bu plan suya düştü. Fakat Kureyş elebaşıları husumetten el çekmedi. Müslümanları 3 yıl boyunca Ebu Talip Vadisi adıyla anılan bir vadide iktisadi kuşatma altına aldı ve Müslümanlarla her türlü ticaret ve alışveriş yasaklandı.
O zorlu ve dayanılmaz günlerde Hazreti Fatıma henüz anasının sütüyle beslenen bir bebekti. Bu 3 yıl içinde Hazreti Fatıma büyüdü ve yakında Müslümanların acılarına şahit oldu. Güya ilahi takdir o hazretin bebeklik çağından itibaren Müslümanların acılarına şahit olup tahammül gücünün artmasına yönelik olmuştu. Sonunda iktisadi kuşatma Müslümanların ve Resulullah'ın iradesini hiçbir şekilde etkileyemeden sona erdi. Fakat bu durumun üzerinden pek fazla bir zaman geçmeden İslam'ın fedakar kadını Hazreti Hatice Hakk'a yürüdü. Hazreti Fatıma yetim kalma acısını da tattı.
Hazreti Hatice'nin vefatının acısı henüz dinmeden bu kez Ebu Talip, Hakk'ın çağrısına lebbeyk dedi ve en hassas şartlarda Resulullah'ı yalnız bıraktı. Bu iki hadise Allah Resulü'nü derinden etkileyerek üzüntüsüne sebep oldu. Bu yüzden o yılı gam ve keder yılı olarak adlandırdı. Mekkeli müşrikler de bu fırsatı değerlendirerek var güçleriyle Allah Resulü'nü eziyet etmeye devam etti. Sonunda bu baskılar ve artan tehditler yüzünden Allah Resulü Medine'ye hicret etmeye karar verdi. Bundan sonra Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın hayatında yeni bir dönem başladı.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tesettür yücelmektir.
Dünyada arada bir gündeme gelen tesettür ve iffetli olmak çeşitli çevrelerde tartışılır. Bazıları destekçi ve bazıları muhalefet olarak kendi görüşlerini açıklarlar.
Biz de hazırladığımız programımızda bugün bu konuyu kısaca ele almak istedik. Birlikte dinleyelim. Thank you.
Son günlerde medya çevresinde kullanıcılardan birinin tesettürün kadınları kısıtlama olduğunu belirtmesine karşın yine aynı paylaşım sitesini kullanan bir grup tesettür yüceltmektir. Hashtag ile tesettürlü olmayı seçmeleri hakkındaki kişisel tecrübelerini paylaşırlar. Söz konusu kullanıcılar tesettürün kısıtlama olmadığını, daha fazla huzurlu olmak için kendilerine olanak sağladığını belirtiler. Burada bu hashtag ile paylaşılan bazı mesajları ve ilgili kişisel görüş ve tecrübeleri sizlere aktarmak istiyoruz.
Bayan Nefise Müsevi şöyle yazıyor. Ortaokuldan beri çarşaf giyiyorum. Yolculuk, gezi ve eğlenmekten geri kalmadım. Ders ve üniversiteden geri kalmadım. Çalışmak ve faaliyetten geri kalmadım. Televizyon ve haber kanallarının röportajlarında aynı çarşafla hazır bulundum. Çocuğumla birlikte parka ve her yere gittim. Hiçbir sorun yaşamadan ve hiçbir tacize uğramadan tesettür yücelmektir.
Bayan Sümeyye Rahim'i şöyle yazıyor. Biz kaç kız kardeşiz? İki kız kardeşim çarşaflı değiller. Birisi tamamen dinci değil. Fakat gerçekten dışarıda olmayı gerektiren kişisel ve sosyal faaliyetlerde öteki iki kız kardeşimizden daha fazla kısıtlanmıyoruz. Hatta birçok yerde birlikteyiz. Tesettürün çarşaf tarzını sevmeyenler tesettürün yücelmek olduğunu bilmiyorlar.
Yine Bayan Afak Banu şöyle yazıyor. Eğer tesettüre bağımsız kültürel kimlik açısından bakarsak, kesinlikle tesettürün yücelmek olduğunu anlarız. Hatta bir araç olarak bir kadına asalet kazandırıyor ve kadını kısıtlayacak bir araç değildir. Tesettür yücelmektir.
Bayan Servenaz Hüseyin'i Emir el-Mümin'in Hazreti Ali Aleyhisselam'dan bir cümleyi hashtag yapmıştır. Hazret şöyle buyuruyor. Örtülmek kadın için daha iyidir ve güzelliğine daha kalıcı kalıyor.
Semra tesettür karşıtlarına şöyle yazıyor. Sizlerin çok rahat giysilerle parkta nargile içmekle meşgul olduğunuz akşamlar, ben ve eşim sizin yanı başınızda masa tenisi ve badminton oynuyoruz. Hem çarşafıma, hem eğlenmeme, hem de aile huzuruma sahibim. Tesettür yücelmektir.
Kadınlar toplumun yarısı olarak diğer yarısının eğitiminden sorumludurlar. Onlar tarihi akışında toplumun çeşitli kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal gelişmelerine en etkin sosyal güçlerden biri sayılıyorlar. Dini kültüre sahip toplum, kadınlara özel konum tanımlarken onlardan çeşitli beklentileri de vardır. Bunlardan biri ise sosyal alanda uygun kıyafet ile hazır bulunmasıdır. Tabii ki bu konu yeni bir şey değildir. Çok eskiden beri insan çeşitli tarihi dönemlerde ve farklı toplumlarda bu konuya uymak zorundaydı.
İslam açısından örtünmek ve tesettür kadının varlık gevherinin saygınlığıdır. Böylece Müslüman kadın kendi tesettürünü koruyarak uygun kıyafetle kendi insandaki şerafetine değer vererek kendisiyle yabancı olanlar ve olmayanlar arasında belirli bir sınır çizerek Allah vergisi olan güzelliklerini her insanın zevkine sunmuyor. Fakat aynı zamanda kendi sosyal sorumluluklarını ve görevlerini de yerine getiriyor. Başka bir ifadeyle Müslüman kadın bu giyim tarzını özgürce seçerek başkalarıyla olan ilişkiyi de teamülün tarzını belirliyor. Ailevi ve özel alanını tamamen koruyarak başkalarının kendisinin dış güzelliklerini suistimal etmesini yasak ilan ediyor ve sosyal ilişkilerini düşünce, akılcılık, bilim, yetenek ve kabiliyetleri çerçevesinde belirliyor.
Böylece çeşitli toplumlarda böyle bir düşünceye sahip olan Müslüman kadınların giyim tarzı ve örtülmesi diğer İslami seçkin sıfat ve ahlak ile birleşirse ondan güçlü ve ağırbaşlı bir insan yaratır. Bu insan kendi ailesindeki rolü ve görevlerinde başarılı iken toplumun yararlı ve pozitif hareketlerinde de etkili payı olacaktır. Uzmanlara göre tesettür kadınların kendilerine değerli hissetmeleriyle direkt bağlantılıdır. Kendilerini aşağılanmış hissetmezler ve yabancı erkeklerin ilgisini çekmeye çalışmazlar.
Amerikalı psikolog Abraham Maslow'a göre insanın kendisine duyulan saygı ihtiyacı tatmin olunca insanda özgüven ve değerli olma duygusu oluşur. Böylece kendini dünyada yararlı ve etkin hisseder. İslam'a göre bir kadın ne kadar metin ve vakur olursa ona duyulan saygı artar. Tesettür hakkında araştırmalarda bulunan Japonya Üniversitesi hocası Bayan Doktor Sachiko Morata, kadının metanetinin onun tesettürüne bağlı olduğu sonucuna varmıştır. Aslında tesettür kadının kutsal özel hayatı ve onun huzur bulduğu kaledir ve aynı zamanda kadının önemi ve konumunu topluma hatırlatmaktadır.
İslam açısından tesettür sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda geniş yansımaları vardır. Aslında tesettür kişinin bağımsız şahsiyeti ve ahlaki sağlığını güçlendiriyor ve kadının kendi enerji ve gençliğini beyhude ve aşırı gösterilerde heba etmesini engelliyor. Bu bağlamda İslam, kadınları sosyal ve ahlaki ilkelerin eğitimini biliyor ve onlardan çeşitli konularda şahiste davranmalarını ve kendi davranışlarına dikkat etmelerini istiyor.
Psikolog Bayan Doktor Ferdowsi Pur bu bağlamda şöyle diyor. Sosyal davranışlarda ve özellikle geleneksel davranışlarda bazen anlamlı davranışların örnekleri göze çarpıyor. Bunlar ise düşünürleri bu anlamlı hareketin arkasında nasıl bir mantığın yattığı konusunda meraklandırıyor. Zira bu hareketler sosyal düşünce açısından çok değerli olan gizli mantıklara sahiptir. Tesettür aslında inanç, hak ve duyguların birbiriyle düğümlenen bir karışımıdır ve içinde etkin ve anlamlı davranış şartlarını barındırıyor. Bu kültürel davranış genel olarak güçlenerek harekete geçmiştir ve inançlı Müslüman bir kadının değerlendirme kıstasına dönüşmüştür. Tesettür topluma sağlıklı ahlak ve maneviyat mesajı iletiyor.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de tesettürün çerçevesini belirliyor. Nur suresinin 30 ve 31. ayetlerinde mümin erkeklere hitaben gözlerine mahrem olmayanlardan sakındırmalarını ve kendilerini temiz tutmaya çalışmalarını tavsiye ederken, diğer yandan mümin kadınlara toplumun sağlığını korumaya, görünenin dışında kendi güzelliklerini ortaya çıkarmamaya ve toplumu laubaliliğe doğru yönlendirmemeyi tavsiye ediyor.
Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinin 30 ve 31. ayetlerinde şöyle okuyoruz. Mümin erkeklere söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah yaptıkları şeylerden haberdardır. Ve mümin kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Zahir olan kısımlar, görünen el, yüz ve ayaklar hariç, ziynetlerini açmasınlar ve başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar. Ve ziynetlerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocaların oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerin oğulları veya kız kardeşlerin oğulları veya kadınlar veya ellerinin altında sahip oldukları cariyeler veya erkeklerden kadına ihtiyaç duymayan hizmetliler veya kadının avret yerlerinin farkına varmayan çocuklar hariç açmasınlar. Ve gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler, hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki böylece felaha erersiniz.
Burada dikkat edilmesi gereken konu İslam'ın kadının ailede kocası tarafından dikkate alınması, evlilik hayatı için gerekli olan tüm güzelliklerini ve çekiciliklerini eşi için sunması gerektiğine değinilmesidir. Ashab suresinin 55. ayetinde şöyle okuyoruz. Peygamber eşlerinin babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, kadınlara ve ellerinin altında malik oldukları cariyelere görünmeleri hususunda onların üzerine günah yoktur. Allah'a karşı takva sahibi onun. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir.
Fakat aynı kadın topluma girdiğinde onun dişilik ve cinsellik yönü yok olurken seçkin bir insan olarak tüm alanlarda boy gösterebilir. İslam'ın da belirlediği ve tavsiye ettiği tesettür, kadının toplumda insanlığı ve kerametinin korunması ile birlikte toplumda hazır bulunma izni sayılıyor. Eğer İslam dini kadının toplumda bulunmamasını isteseydi, artık tesettürün sınırlarının belirlenmesine gerek kalmazdı. Tesettür, kadınların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde topluma katılmasının aracıdır.
Tesettürü eleştirenler, tesettürün kadının doğal hakkının ihlal edilmesinin sebep olduğunu ve bir nevi kadının insanlık haysiyetine saygısızlık olduğunu iddia ediyorlar. Uzmanlara göre bu konu doğru değildir. Zira kadının gelişmesi, onun düşünce gücü ve aydınlığının gelişmesinde, bilgi düzeyinin artmasında, eğitim görevlerinin gerçekleşmesinde ve sosyal işleri çözümlemekteki mantıklı ortaklık payına bağlı olarak gerçekleşebilir.
Dünyaca tanınan Fransız filozof ve sosyolog Frantz Fanon, tesettürü özgürlüğün kısıtlanması faktörü değil, bir toplumun yücelmesine sebep olan etken bilerek şöyle diyor. Dışarı atılan her çarşaf, sömürüye yasak olan yeni ufukları ona açıyor ve tesettürsüz her çehrenin görünmesi ardından sömürgeciliğin saldırganlığı 10 kat artıyor.
Bu konuya Bayan Leyla Keşkar kendi hashtagine değinerek şöyle yazıyor. Suta düzeni ve tesettürsüz kültürün yayılması arasında nasıl bir ilişki olduğunu bilirsek, o zaman tesettürü köleliğe karşı bir silah olarak savunuruz. Tesettür yücelmektir.
Değerli dinleyiciler, tesettürün kadını yücelttiğini ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bizleri parsuli.com üzerinden takip edebilir, görüşlerinizi turkish@wes.irib.ir adresine iletebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, İran'ın Suriye hükümetine verdiği güçlü desteğin devamına vurgu yaptı. Emir Abdullahian, İran ile Suriye ilişkilerin en iyi düzeyde olduğunu belirtti. İngiltere, Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak geri çağırdı. Ket Hudayi, Amerika Genel Süleymani, General Süleymani suikastindeki suçluları İran'a iade etmesi gerektiğini belirtti. İran Dışişleri Sözcüsü siyahi bir öğretmenin Amerikan polis tarafından vahşice öldürmesini kınadı. İran'ın güneybatısında silah kaçakçılığı yapan çete imha edildi. Türkiye Karadeniz koridorundan 17 milyon ton tahıl ihraç edildiğini belirtti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.